Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Bu videomuzda Erdi ile beraber LG'nin çok konuşulan telefonu G2'yi inceleyeceğiz. Erdi, teknik özellik tablosuna geçmeden önce biraz LG'den bahsetmek lazım. Çünkü son birkaç yıla baktığımızda yükselişte olan bir firma.
Evet, LG Android dünyasının özellikle o ilk döneminde, o ilk başlangıç dalgasında çok popüler firmalardan bir tanesiydi. Hatta LG'nin piyasaya sürdüğü modellere baktığımızda pek çok teknolojiyi ilk defa onun kullandığını görmekteyiz. Dijital bakıldığında Tegra 2'li ilk telefon ondan gelmişti. Optimus G Snapdragon S4 Pro'yu kullanan ilk telefonlardan bir tanesiydi. Optimus 3D'de 3 boyut teknolojisini kullandılar.
Şimdi LG'nin sıkıntısı şuydu. Gerçekten her şeyin ilki onlardaydı. Piyasada almaya kalktığın zaman bulamıyordun telefonu.
Bulamıyordun. Bulanlarda şöyle bir sıkıntı yaşıyordu. O ara dönemde yazılım güncellemesini maalesef veremediler. Bunu da hani bir şekilde kurtaramadılar. Hani bazı firmalar geç de olsa yazılım güncellemesini verebiliyorlar bakıldığı zaman ama LG maalesef o dönemde yazılım güncellemesi veremediği için çok eleştiri aldım. Fakat özellikle bu Google ile işbirliğinden sonra şirketin bir yükselişe geçtiğini görmekteyiz. Optimus G, Optimus G Pro, Nexus 4 derken işte bugün G2'den bahsedeceğiz. Yakında da belki Nexus 5 çıkacak. Şirketin zaten açıkladığı son finansal rakamlara da baktığımızda cep telefon satışlarının giderek yükseldiğini görmekteyiz. Hani bu akıllı telefon piyasasında bazı firmalar düşüşte, bazıları yükselişte. Yani düşen firma olarak HTC'yi gösterebiliriz örneğin. Onlar da bir sıkıntılı süreçten geçiyorlar. Hep bir denge söz konusu. İşte bugünlerde Sony'den bahsediyoruz, LG'den bahsediyoruz ama herhalde akıllı telefon dünyasının son 3-4 aydır en çok konuşulduğu telefonların başına G2 geliyor.
Evet, telefonun teknik özelliklerine baktığımızda aslında neden konuşulduğu net bir şekilde görülüyor. Snapdragon 800 platformunu kullanan 2 GB bellekli Full HD 5.2 inç IPS ekranında oldukça parlak ışık verebilen, güneş altında net görülebilen bir ekrana sahip telefondan bahsediyoruz. Telefon 16 GB'lık, 32 GB'lık ROM'lu versiyonları var. Ama ne yazık ki microSD kartla cihazın depolama alanını arttıramıyorsunuz. 3000 mAh bataryası da uzun kullanım ömrünü vaat ediyor. Aşağıya doğru birçok liste var ama ses özelliklerinin üstünde biraz duracağız. Özellikle 13 megapiksel optik stabilizasyonlu kamerası da yine G2'yi özel kılan şeylerden bir tanesi.
Evet, G2'nin kamerasına bakıldığı zaman herhalde Nokia'nın Lumia ailesinden sonra bu optik görüntü sabitleme özelliğinin ön plana çıktığı yegane cihaz olarak G2'yi gösterebilirsen, HTC de belki, iPhone da belki bunun içerisine kısmen sokabiliriz ama fiziksel anlamda bir gyro yardımıyla komplo kamera modülünü hareket ettirebilen Lumia sonrasındaki ilk Android telefon olarak G2'yi belki burada göstermek doğru olabilir. Tabii ki görüntü sabitlemenin dışında optik görüntü sabitleme özelliği gece çekimlerinde de düşük ışıklı ortamlarda da bir avantaj sağlıyor. Zaten kamera performansına değiniyor olacağız. Android tarafındaki bu ilk özelliğin dışında bu telefon, yani G2 aynı zamanda dünyanın ilk Hi-Fi akıllı telefonu olarak da gösterilmekte. Çünkü ilk defa bu telefonda 24 bit 192 kHz'lik ses desteği sunulmuş durumda. Bunu yaparken de Qualcomm'un WCD 9320 kodlu kodeğine sahipler. Daha önceki kodekler bu desteği vermiyordu ancak bu kodekle birlikte yüksek ses kalitesi, yani stüdyo seviyesinde ses kalitesinde bu telefonla birlikte kavuşmuş olduk. Aynı zamanda doğrudan FLAC ve WAV dosyalarında oynatabilen bir yapıda bu ses desteğinin getirdiği bir uzantı olarak. Tabii bunları bu ses seviyesinde bir deneyim yaşayabilmek için bu ses seviyesini destekleyen iyi bir kulaklığa ihtiyaç duyuyoruz burada. Çünkü cihazın üzerindeki hoparlör vasıtasıyla bunlardan faydalanamıyoruz. Şimdi Mesut, LG G2'ye baktığımız zaman aslında pek çok incelemede atlanan bir konu var. Burada LG'nin yaptığı bir başka inovasyon var. Az önce paneli LG'nin ürettiğini söylemiştik. LG'nin panel konusundaki uzmanlığını. Grafik RAM denen bir teknoloji var. Grafik RAM artı panel self refresh denen bir özellik var. Bu da şundan kaynaklanıyor. Şimdi 60 Hz ekranlarda biliyorsunuz saniyede 60 kere tazeleme yapılıyor ki o görüntü net bir şekilde gösterilebilsin.
Ve sonuçta GPU sürekli aktif kalıyor.
Sürekli aktif kalıyor dediğin gibi. Aynı zamanda ekranla ilgili tüm kontrolcüler de o anda aktif olarak görev yapıyorlar. Videolarda, oyunlarda bu oldukça önemli. Görüntünün net bir şekilde bizlere yansıtılabilmesi adına bu kesinlikle gerekli bir unsur. Ama bazı statik görüntülerde, yani telefonun ana ekranındayken, bazı fotoğrafları görüntülerken aslında buna gerek duyulmuyor. Burada LG'nin yaptığı grafik RAM teknolojisiyle panele bir hafıza atanmış ve bu hafıza sayesinde statik görüntülerin bazıları hafızadan çağrılarak hafızadan gösterilme esnasında, yani kendi kendini tazelerken görüntü, ekranla ilgili tüm kontrolcüler uyku modunda alınıyor. Ve bu sayede enerji veriminin biraz daha arttırılması sağlanmış. LG'nin yaptığı açıklamalara göre %26'lık bir enerji tasarrufu söz konusu panelle ilgili kısımdan. Bizim bunu ölçmemiz mümkün değil teknik imkanlar çerçevesinde. Ancak telefonun 3000 mAh'lik büyük piline bir de panel tarafında elde edilen bu ufak avantaj eklendiği zaman teknolojik anlamda hani LG'nin hanesine bir artı puan daha ekleyebiliyoruz.
Evet, şimdi kutu içini açalım bakalım beraberinde nasıl bir kulaklık sunulmuş, neler geliyor, bunları da görelim. Cihazın oldukça basit bir kutusu var, artık iPhone'dan sonra trenddeki benzer kutulardan bir tanesi. Kesinlikle. Üst taraftan açıyorsunuz, direkt telefonla karşılaşıyorsunuz. Arka tarafında ise birçok bileşen mevcut.
Evet, arka tarafına bakıldığı zaman pek çok cihazla ilgili özelliği yazmışlar. Son dönemin en popüler akımlarından birisi olarak kutu zaten ekolojik bir kutu. Yani geri dönüşüm malzemeden yapılmış. İçerine bakıldığı zamansa telefonun dışında kulaklığı görüyoruz. QuadBit 2 adı verilen bir kulaklık var. Onda performansından bahsederiz. Prizden adaptörümüz var. Prizden şarj adaptörümüz var. USB kablomuz var. Ve belki de diğer tüm telefonlardan farklı olarak özel bir iğne var. Genelde düz bir iğne verir üreticiler ama LG burada G2'ye daha fazla kimlik kazandırabilmek için G logolu bir iğne kullanmış.
HTC One'da da HTC logolu bir iğne görmüştük.
HTC logolu iğne görmüştük. Firmalar artık yavaş yavaş böyle ufak detaylara da önem göstererek fark yaratmaya çalışıyorlar.
Evet, telefona baktığımızda Erdi, tasarımsal anlamda oldukça güçlü bir cihaz.
Evet, telefonun tasarımıyla ilgili belki de ilk söylenmesi gereken nokta şu, 5.2 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip ancak kasa genel olarak bakıldığında Galaxy S4 ile hemen hemen aynı boyutlarda, hatta HTC One'da, HTC One'ın biraz daha küçük bile olduğunu söyleyebiliriz orada.
HTC One'ın zaten o stereo operörleri ister istemez boyutunu çok
büyütüyor. Boyutu küçültmüştü aynen. Tabii bu telefonun tasarım anlamındaki en büyük yeniliği ya da yenilikçi yaklaşım diyebileceğimiz nokta buton yerleşimi olacaktır. Çünkü dünyada ilk defa LG G2 ile birlikte butonların arka kısma taşındığını görmekteyiz. Telefonun önden bakıldığında hiçbir buton yok. Arkaya geçtiğimizde ise buradaki buton yerleşimi ilginç. Ortada bir adet ana güç butonumuz var. Altında ve üstünde ses açma ve arttırma ve azaltma butonlarının olduğunu görmekteyiz. Bu butonlar aynı zamanda kilit ekranındayken üstteki butonumuzun basıldığında quick memo özelliği devreye giriyor. LG As bir not alma özelliği. Alttaki butonumuzun bastığımızda ise kamera özelliği devreye giriyor. Güç butonu aynı zamanda etrafında bir ışık var. LED bildirim ışığı bulmakta tek renkli beyaz renkli. Bu da tabii bildirim geldiği zaman güç butonu üzerinden de bunu görebiliyoruz.
Kameranın bir özelliği var aslında bu bölümde, ondan da bahsedelim. Güç butonunun üstündeki safir camla kaplanmış.
Evet, kameranın üstünde safir cam var. Bu cam kameranın leke tutmasını önleyen de çizilmesini önlüyor bu kamera önünün. Dolayısıyla fotoğrafları daha net bir şekilde çekebiliyoruz. Bazı akıllı telefonlarda hani kamera önündeki camın çizildiğine tanık olmuştuk daha öncesinde. LG böyle bir detayı daha es geçmemiş. Hemen yanında da bir adet flaşımız var. Ön kısma geri dönecek olursak eğer, alt kısmı sadece bir LG logosu var. Üst kısımda ise durum bildirim ışığımızla birlikte Aizen'in olduğunu görmekteyiz. Bu durum bildirim ışığı ilginç. Farklı renk seçenekleri var. Farklı bildirimlere karşı rengin değiştiğini burada görebiliyoruz. Ön kısımda telefonun en vurucu özelliği köşelerinin neredeyse çerçevesiz bir yapıya sahip olması. Hani LG'nin kendisi zaten panel üretebilen bir firma olduğu için bu noktada eli daha geniş, daha güçlü bazı diğer firmalara göre. LG bunu ekranı yapabilmek için farklı bir metodoloji uygulamış. Ekranın içerisindeki matrislerin sayısını ikiye katlayıp bir tanesini üstten bir tanesini alttan vermiş. Bu sayede çerçeveleri sağda ve solda 2.65 mm'ye kadar düşürmüş ki sektör standartı genelde 3.5 mm civarında. Dolayısıyla hani özellikle siyah renkli G2'ye sahip olanlar önden baktığında neredeyse çerçevesiz tamamı ekranmış gibi bir hissiyata kapılıyorlar.
Evet, telefonda ayrıca şöyle bir hissiyat da var. Şimdi normalde çerçeveler sınırlandırırlar ekranı ve çerçeveye doğru geldiğinde ister istemez orada bir tümseklik hissedersin parmağınla. G2'de böyle bir hissiyat yok. Baştan sona sanki tek parça bir cama dokunuyormuşsunuz hissiyatı var. Köşelere doğru yumuşatılmış bu yüzeyler. Böylece parmağınız hiçbir zaman sınırlanmıyor. Yani bir köşeye gittiğinizde orada sizin köşeler, duvarlar karşılamıyor parmağınızı. Direkt olarak ekranın yüzeyinde istediğiniz gibi hareket edebiliyorsunuz. Sınırların bulunmaması da farklı bir kullanım hissiyatı sağlamış.
Hem kullanım hissiyatı anlamında güçlendiriyor hem de genel görünüm anlamında dediğimiz gibi telefonu daha şık görünmesini sağlamış. Alt kısımda LG logosu olduğunu söylemiştik. Sanal butonlarımız var tabii. Google'un en çok sevdiği şeylerden bir tanesi. Biliyorsun Android'de sanal buton kullanımı yaygınlaştırma noktasında onlarda. Alt kısma baktığımız zaman USB girişimiz burada. Kulaklık girişimiz burada. Hoparlörümüz burada. Hoparlör performansına zaten ilerleyen kısımlarda değiniriz.
Evet. İki tane boşluk görüyorsunuz ama bunlardan bir tanesi mikrofon, bir tanesi hoparlör. Yani mono hoparlöre sahip var telefon.
Üst kısımda Mesut bir adet IRDA portumuz var. IRDA sensörümüz burada. Kızıl ötesi sensörü yani. Burada ev içerisinde tanımadığımız cihazları G2 ile kontrol edebiliyoruz. Buna klima da dahil, televizyon da dahil. Hatta ses sistemlerini de bunu gösterebiliriz. Tabii ki mikrofonumuz var. Onun dışında arka kısma geri dönecek olursak eğer bir kavis yapı söz konusu. Panele bakıldığı zaman arka kısımda üstü dokulu, işlenmiş bir yapıda ve polikarbon malzeme kullanılmış. Polikarbon plastik. Hani telefonun plastik ve malzeme kalitesi anlamında Galaxy S4'ten daha iyi olduğunu söyleyebilirim burada. Yani çünkü çok daha güçlü bir hissiyat ve eli kavis yapısı itibariyle daha iyi dolduran bir tasarım anlayışıyla güdülmüş. HTC One'la kıyaslayacak olursak HTC One tabii ki malzeme kalitesi anlamında metal yapısıyla biraz daha farklı bir noktada yer alıyor ama plastikle kıyaslandığı zaman polikarbon malzemenin telefonun daha güçlü bir görünüme sahip olduğunu desteklediğini söyleyebiliriz.
Evet, fakat arka yapıda birçok kullanıcının da şikayetleri doğrultusunda yaptığımız testlerde gördük ki butonların çevresine dokunduğunuz zaman orada bir zayıf nokta var ve çıt çıt çıt şekilde kasadan aynen ses duyabiliyoruz. Bu son dönem telefonlara baktığımızda evet çıt çıt sesi rahatsız edici çünkü malzeme kalitesi düşükmüş gibi hissetmemize neden oluyor. Note 3'e baktığımızda ki Note 3 çok daha pahalı, farklı bir kategoride telefon. Onda dahi artık arka kapakta bu çıtırtıları duyuyorsun. Biraz malzeme kalitesini sanki biraz daha özen gösterirse daha iyi olacak.
Özellikle hani işçilik konusunda bir sıkıntı var gibi. Çünkü benim de telefonun tasarım anlamında eleştirebileceğim nokta bu butonların böyle oyuncak havası yaratması. Hani basıldığı zaman güven vermiyormuş gibi etki yaratıyor ki o çıt çıt seslerini zaten bir yerden sonra duymaya başlayabiliyoruz. Hani telefonu aldıktan sonra zaten artık onu duymamazlıktan gelmeyi istiyorsunuz ama özellikle arka butonları sık kullananlar o çıt çıt sesini duyacaklar gibi görünüyor.
Evet, genel olarak kavisli yapıda ele oturmayı sağlamış. Bu da önemli bir konu. Son dönemde baktığımızda cep telefonu firmaları cep telefonlarını inceltiyorlar ama bu kavisli yapıyı sağlayan tasarımlarda hep avucumuza daha rahat oturduğunu görüyoruz. Zaten bir gün Nokia yetkilileriyle konuşurken de onlar da şunu söylemişlerdi. Telefonu incecik yapalım, tamam sadece LCD ekran kadar inceltelim, kredi kartı gibi olsun. Ama elinizde tuttuğunuzda inanın bana hiç rahat etmeyeceksiniz demişlerdi. Aynen. Doğru söylüyorlar. Belli bir incelikten sonra da aslında gerek yok gibi herhalde.
Yani sonuçta elde bir kesici etki yaratabiliyor çok ince kasa yapılar özellikle metal kasalarda. Dolayısıyla telefonun ergonomik anlamda herhangi bir sıkıntısı olmadığını söyleyebiliriz. Avuç içini doldurabilir bir yapıda. Aynı zamanda 143 gram ağırlığında. Hani bakıldığında iPhone 5 ve Galaxy S4'den biraz daha ağır ancak HTC One'da 3 aşağı 5 yukarı benzer seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Kaldı ki hepsinden de daha büyük bir ekrana sahip 5.2 inç bir ekrandan
bahsediyoruz. Daha da büyük bir pille geliyor zaten. Şimdi cihazın aslında teknik ve fiziksel özelliklerini geride bıraktıktan sonra sıra menü deneme performansına geldi. Dilersen çalıştıralım Erdi ve performansına bakalım. Evet, telefon duruyor Erdi. Evet, şimdi mesela Telefonun üstünde hiçbir tuş yok, sağında solunda da yok ama masanın üstünde dümdüz yatıyor. Bunu nasıl açacağız?
Evet, LG G2'de sadece donanım anlamında değil, yazılım anlamında da kendisine az bazı özellikler getirmiş. Bunlardan ilki dokunmatik olarak cihazın uykudan uyandırmayla ilgili özellik. Ekranı iki kere tıklayarak cihazı uyandırabiliyoruz ve karşımıza kilit ekranı çıkıyor Mesut. Bu kilit ekranına bakıldığı zaman aslında Android 4.2'den alıştığımız widgetlerin atanabildiği bir kilit ekranıyla karşı karşıyayız. Şu an gördüğünüz üzere sağ tarafta kamera uygulamasının aktif olduğunu görmekteyiz. Ve şu an zaten kendisi de çalıştı. Tekrar kilit ekrana geri dönelim. İstersek de başka widgetleri de yine buraya atayarak widgetlere hızlı erişim sağlayabiliyoruz. Android 4.2'de gördüğümüz bir özellikti. Burada LG'yi farklı kılanlarsa öncelikle şu efekti gösterebiliriz.
LG bu efekt çok şık olmuş.
Çok şık olmuş. Efeyi büyütecek arka planda bizi bekleyen ana ekranda hızlıca erişebiliyoruz. LG bu noktada güzel bir çalışmaya imza atmış. Buradan istersen yavaş yavaş ana ekranımıza geçelim.
Evet, kilit ekranı açalım ve arkada görünen gerçek nesneye geçelim artık.
Şimdi Mesut, bizi karşılayan ana ekran aslında biraz Samsung havası da taşıyor. Touch Viz'e çok benzer bir ana ekranla karşı karşıyayız. Burada daha önce incelemesini yaptığımız Note 3'ten farklı olarak klasörleri görüyoruz dikkat edersen. Klasör mantığına bakıldığı zaman klasör oluşturmak oldukça basit. Bir uygulamayı diğerinin üzerine taşıyarak klasör oluşturabiliyoruz. Hatta LG burada farklı bir yöntem izlemiş. Klasörün ismiyle birlikte rengini değiştirebiliyoruz.
Özelleştirme her zaman iyidir.
Özelleştirme hakikaten dediğin gibi çok önemli bir unsur. Kişiselleştirebilirlik anlamında belki de bu seviyede bu kadar detay verebilen yegane telefon olduğunu söylemek gerekiyor. Aynı zamanda kişiselleştirme anlamında dikkatimi çeken bir başka unsur da ikonların şeklini değiştirebiliyor muyuz? Örneğin galeri ikonunda biz istersek bambaşka bir ikon atayabiliyoruz. Örneğin hatta şu dosya indirme ikonunu galeri ikon olarak yapayım. Gördüğünüz üzere galerinin ikonu değişti. Bu da yine LG G2 farklı kılan yazılım özelliklerinden bir tanesi.
Her zamanki gibi zaten bildirim çubuğumuz yukarıda yer alıyor ve birçok ekranda widget yerleştirmemiz için konumlandırılmış durumda.
Hatta burada bazı özelliklerin bildirim ekranına entegre olarak yerleştiğini göreceğiz Mesut. Örneğin şöyle gösterelim. Quick Memo özelliğini aktif ettiğimiz zaman direkt Quick Memo özelliğinin burada çalışmaya başladığını görmekteyiz. Hatta örneğin Q-Slide uygulamasına bastığımız zaman Q-Slide uygulamaları direkt bildirim ekrana yerleşiyor. Hatta kapatalım, tekrar açalım. Görebildiğiniz üzere Q-Slide uygulaması burada. Bu uygulama neydi? LG'nin çoklu uygulama çalıştırma metodolojisi aslında. Şu an 9 tane uygulama buna destek veriyor. Örneğin şu anda ana ekrana hesap makinesini getirdim. Bunun şeffaflığını ayarlayabiliyorum zaten. Ardından istersen buraya not uygulamasını getirelim. Not uygulaması da geldi. Hatta bunu şöyle aşağı çekeyim. Bu da bize yetmez diyelim. Ne yapalım? Video uygulamasını da getirelim.
Aslında Android'in açık kaynak kodlu olması ve firmalar tarafından özelleştirilebiliyor oluşunun en büyük artısı bu. Her firma kendine özgü, kullanıcıya kolaylık sağlayacağını düşündüğü her türlü uygulamayı hayata geçirebiliyor. Note serisinde iki tane ekranı aynı anda çalıştırabiliyorken burada 9 tane farklı aracı aynı anda ekrana getirebiliyoruz.
Ekrana getirip kullanabiliyoruz. Bu da yine LG'nin kendisine has özelliklerinden bir tanesi. Bir süredir G2 özel bir durum değil. Bu LG'nin modern telefonlarının, üst seviye telefonlarının çoğunda bunu görüyoruz. Şöyle bir Quick Remote özelliği var. IRDA portundan bahsetmiştik. Yine hızlı erişimde burada çeşitli cihazları tanımlayarak klimadan tut ses sistemlerine, televizyona kadar LG G2 ile kontrol edebilmemiz mümkün. Şimdi şunu şuradan kaldıralım, kalabalık yapmasın. Burada görebileceği üzere pek çok farklı uygulama ve özelliği, hızlı erişim var. İstersek bunu yine not ailesinde olduğu gibi özelleştirebiliyoruz. Buradan bazılarını çıkartarak uygulama menüsünü daha kısa bir hale getirebiliyoruz Mesut. Bu yine artık yavaş yavaş pek çok üst seviye telefonla görmeye başladığımız detaylardan bir tanesi. Tabii bir de burada görüntü ve ses ayarımız var. Genelde bazı telefonlarda görüntü parlaklık ayarı veriliyordu. LG burada aynı zamanda ses ayarına da yer vermiş. Şu an titreşimi düşürdüğümüz için titreşimle karşı karşıyayız. Diğer taraftan ayarlar menüsüne de hızlı bir erişimle girebiliyoruz. Yine ayarlar menüsünde farklı sekme yapıları var. İlk olarak bizi ağlar karşılıyor. Burada Wi-Fi, Bluetooth, internet ve mobil veri gibi pek çok ağ özelliğini görebiliyoruz. Aynı zamanda internet paylaşımı gibi unsurları da yine buradan yapıyoruz. Wi-Fi hotspot'u
özellikle. Menülerin yerleşimi oldukça şık olmuş. Özellikle şu buton yapısı çok hoşuma gitti. Kapatıp
bir de
açma çok net.
Klik sesi de oldukça keyif verici bir şekilde o basma efektini gerçekten çok eğlenceli bir hale getirmiş. Ses kısmında değişik özellikler var. Burada telefonun sadece ses özelliğini değiştirmekle kalmıyoruz. Sesle ilgili çeşitli geri bildirimleri de yine buradan ayarlamak mümkün. Ama bizi asıl bekleyen özellikler diğer tarafta aslında. Ana ekran tarafında temalarımız var. İki farklı tema standart olarak geliyor. Tabii bu ileriki yazılım güncellemeleriyle beraber farklı temalarla da zenginleştirilebilir. Biz basic temasını beğendik ve onunla devam ediyoruz. Duvar kağıdı var ve ekran efekti var. Şimdi burada esinti, akordeon, panorama ve katman gibi bu yine uygulamadaki geçiş efektlerini belirleyen detaylardan bir tanesi. Burada tabii son ekranı ilk ekrana getirme gibi özellikler var. Sadece dikey görünüm gibi özellikler var. Daha ilginç olan ise ana ekran yedekleme ve geri yükleme var. Burada ana ekranda görünen tüm widget'ları, uygulama kısa yollarını yedekleyebiliyoruz. Daha sonrası onu tekrar geri çağırabiliyoruz. Hani benim bir masaüstüm var diyelim. Burada uygulamaların hepsi sıralanmış durumda. Ben bu sıranın bozulmasını istemiyorum. Herhangi bir durumda da geri çağırmak istiyorum. Çünkü alışkanlıklarımın değişmesini istemiyorum derseniz eğer ana ekranınızda widget'larla beraber buraya yedekleyebiliyorsunuz. Genel kısmına bakıldığı zamansa burada örneğin tekerle kullanıma geleceğiz ama önce hareketlere bakalım. Hareketler kısmında gelen aramaya cevap verme, gelen aramayı sessiz alma gibi özellikler var. LG G2 kulağımıza yaklaştırarak gelen aramaya otomatik olarak cevap verebiliyoruz. Bundan önce Galaxy Gear'da görmüştük Mesut. Gelen aramada telefon saati kulağınıza götürerek cevap verebiliyordunuz. LG G2'de de bu özellik var. Alarm arttırma ve dokundurma gibi böyle değişik özellikler var. Alarm çaldığı zaman telefonun ekranı ters çevirerek bunları durdurabiliyoruz. Böyle akıllı özelliklerle burası zenginleştirilmiş durumda. Ancak burada tek elle kullanma özelliğinden bahsedelim istersen. Tabii Note 3'teki kadar gelişmiş ve zengin bir özellik yok ama Note 2'deki özellik burada da var. Tuş takım ve klavyeyi sağa ya da sola yaslayabiliyoruz. Örneğin şöyle bakalım. Gördüğün gibi şu an sol tarafta. Şöyle sağ tarafa taşıyabiliyoruz.
Çok büyük kolaylık sağlıyor bu dev ekranlı telefonlar.
Zaten 5.2 inç yani tek elle kullanıma özellikle benimki gibi iri yapılı ele sahip olanlar için oldukça kolay ama hani cihazı büyük bulanlar için bu özellikten faydalanarak tek elle kullanım daha efektif bir hale getirilmiş.
Erdi, genel olarak menüsünün ve ayarların kullanışlı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ben burada altta programların ve araçların yerleştirildiği menüye geçmeden evvel en son olarak da misafir modundan bahsetmeni isteyeceğim. Çünkü misafir modu da LG G2'nin öne çıkan özelliklerinden biri.
Evet, hatırlarsan Google Android 4.2'de misafir yani çoklu kullanıcı desteğini vermeye başlamıştı. Bundan ilk istifade eden firmalardan bir tanesi de G2 oldu, LG oldu. G2 modelinde misafir modu var. Bu mod yardımıyla aslında Mesut.
Ekrana atadığımız bir şifrede herhalde farklı şifreler girerek bunu hızlı bir şekilde aktif edebiliyor. Ve çocuğumuza veya arkadaşlarımıza telefonu vereceğimiz zaman özel bilgilerimize erişilmemesini sağlayabiliyoruz. Çok pratik.
Kesinlikle. Şimdi ben şöyle bir kendime kilit belirledim. Bu benimle ilgili kısım. Hatta şifre de koyuyoruz. İstersek şifreli devam edebilmek için. Şimdi bunu tekrar onaylayalım. Ardından Mesut.
Bir tane de ziyaretçiler için şifre belirliyorsun şimdi.
Şimdi bunu da LG'nin reklamının gibi G şeklinde yapalım. Onaylayalım bunu da. Şimdi misafir modunu da belirledikten sonra şimdi kilit ekrana geçelim. Şimdi bak burada ben kendime şöyle bir şifre belirlemiştim. Şu an telefon standart olarak çalıştı. Ancak sonrasında örneğin çocuğuma ben bu telefonu vermek isteyeceğim. Onun için misafir modunu açarak misafir modu karşımıza çıkıyor. Burada 4 tane temel uygulama görmekteyiz. Bunlar telefonla gelen standart uygulamalar ve görebileceği üzere herhangi bir ana ekran arasında geçiş yok. Sadece telefonun kendi uygulamaları var. Hiçbir şekilde diğer tarafa geçemiyoruz. Dolayısıyla hani çocuğunun belli uygulamaları kullanmasını isteyenler ya da yanlışlıkla uygulama satın almasını istemeyenler ya da bazı zamanlarda birisine telefonu verirken kendi kişisel bilgisine ulaşmak istemeyenler için oldukça faydalı bir özellik olduğunu söyleyebiliriz.
Şimdi G2'de bunun yanında aslında Samsung telefonlarda ilk kez gördüğümüz göz takip gibi özellikler de mevcut. Bunlardan da bahsedelim. Ondan sonrası da ben tekrar menüye geçip o taraftaki ayarları göstermek istiyorum.
Evet Mesut, burada gözle kontrol özelliği yine Samsung'da, biz daha önce Samsung'da görmüştük. Bunu LG de kendisine uyarlamış durumda. Şimdi burada akıllı ekran ve akıllı video olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi akıllı ekranı seçtiğimiz zaman cihaz ön kamerasını bu özellikle aktif ediyor ve ön kamera sürekli sizi takip ediyor. Siz ekrana baktığınız sürece ekran kapanmıyor. Ekran sürekli açık kalmaya devam edebiliyor. Ha, bunu şöyle yapabilirsiniz. Ekran, biliyorsun ekranın kapanma süreleri var. Bunu 30 dakikaya alarak ekranın kapanmasının önüne geçebilirsiniz ama hani firmalar rekabet çerçevesinde böyle akıllı özellikleri koymayı seviyorlar. Alt taraftaki akıllı video özelliğine baktığımız zaman ise yine daha önce Samsung'da gördüğümüz bir özellikti bu. Videoyu izlerken ekrana baktığınız sürece ekrandan gözünüzü çevirdiğiniz zaman, kafanızı bir diğer tarafa çevirdiğiniz zaman video duruyor. Siz tekrar ekrana bakmaya başladığınız zaman video tekrar hareket etmeye başlıyor. Bu süper mi çalışıyor? Galaxy S4'deki kadar değil. Bir ufak gecikme süresi var ama tabii bunlar yazılımsal özellikler olduğu için ufak güncellemelerde toparlanıp hızlandırılabilecek
özellikler. Zaten S4'te de daha sonradan toparlanan özellikler arasında.
Tabii en başta zaten biliyorsun sıkıntılı çalışıyordu. Sonra elimize gelen yay sürüm ilk test ettiğimiz cihazlara göre daha akıcı bir şekilde çalışmaya başlamıştı.
Menüye geri döndüğümüzde yine burada birçok araç yerleştirebildiğimiz panel var ve geçişlere baktığımızda sanki diğer telefonlara göre çok daha hızlandırılmış bir geçiş arayüzüne sahip.
Evet, telefonun artık hani bu seviyede pek çok telefonda hız sorunu yaşamıyoruz. Burada da görebileceğiniz üzere ana ekranlar arasında geçiş oldukça hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Diğer pek çok üst seviye telefonda olduğu gibi toplamda 7 adet ana ekranımız var. Bunları özelleştirebiliyor, widget'ler atayabiliyor ya da uygulamaları buralarda listeleyebiliyoruz görebileceğiniz üzere. Şimdi o zaman uygulamalara geçelim Mesut. Burada görebileceğiniz üzere bütün uygulamalarımız bizleri bekliyor. Burada da yine klasörleme mantığı var.
Son dönemin zaten popüler konusu artık. Her yerde klasörlemeye izin veriliyor. Daha düzenli bir yapının oluşturulması destekleniyor. Biraz da iPhone vari tabii bir yapı karşımıza çıkıyor burada. Çünkü orada uygulama bazlı bir arayüz olduğu için uygulamaların ön planda olduğu sadece ikonlardan oluşan bir arayüz var. Şimdi sadece böyle bir arayüz kullanmak isteyenler için Android'de seçenek var artık.
Kesinlikle o konuda çok haklısın. Tabii G2'ye bakıldığında çok fazla uygulama var. Telefon kutudan çıktığı gibi bir sürü uygulamayla geliyor. Hani sözlükten tut, ofis yönetleme yazılımlarına, LG'nin kendi uygulamalarından tut, bazı üçüncü parti çözümlere kadar çok fazla seçenek sunulmuş durumda. Bu da telefonun 16 GB'lik hafızasından belirli bir miktarı götürüyor. Şimdi istersen yavaş yavaş telefonun sahip olduğu uygulamalarla devam edelim Mesut. Burada ilk olarak İnternet performansına bakalım istersen. Çünkü bir akıllı telefon için en önemli konulardan bir tanesi de internet performansı olacaktır. Tabii ki 2 GB bellek ve Snapdragon 800 ile birlikte.
Artık hani masaüstü gibi diyorduk ya. Çok uzun bir zamandır masaüstündeki deneyimi direkt olarak akıllı cihazlarda yaşıyoruz zaten.
Kesinlikle. Şimdi standart site görünümüne geçelim. Telefonun internet arayüzü oldukça hızlı çalışıyor. Görebileceğiniz üzere şöyle yapalım. Herhangi bir sıkıntı yok zoomlarken. Sayfayı aşağı doğru kaydırırken oldukça tepkili ve rahat hareket ettiğini söyleyebiliriz. Tabii zaten bu seviyedeki telefonlarda artık herhangi bir sıkıntı olmadığını biliyoruz.
Evet.
Tabii isteyenler farklı alternatiflerdeki tarayıcıları kullanabilirler. Yine sekmelerimiz burada.
Ama güzel olan hani bu standart tarayıcının sunulması, çünkü Chrome mesela buna göre daha yavaş çalışıyor aslında.
Evet, Chrome maalesef artık üreticilerin kendi sunduğu bazı tarayıcılardan, ki bu Samsung'u altını daha önceki incelemede vurgulamıştık. G2'nin de şu anki Chrome'dan daha iyi bir standart tarayıcıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. En azından hız konusunda herhangi bir sıkıntısı yok.
Samsung Galaxy Note 2'yi inceleyeceğiz. Galaxy Note serisi.
Web ardından aslında klavyeye de değinmek lazım. Çünkü akıllı telefonlarda kullanıcılar her ne kadar marketten alternatif klavye seçeneklerine sahip olsalar da kimi zaman satın almak istemiyorlar. Doğal olarak zaten 1500-2000 lira telefona vermiş oluyor. Bir de niçin klavyesi için ekstra para ödesin?
Evet, klavye konusunda cihazın herhangi bir sıkıntısı yok tabii ama isteyenler aynı zamanda farklı klavye seçenekleri de kullanabilirler. Şimdi biz az önce tek elle kullanımı almıştık. Biz bunu tekrardan orijinal haline bir getirelim. Şimdi bir not uygulaması çalıştıralım. Burada klavyeyi daha rahat bir şekilde göreceğiz. Hani burada LG'nin G2 modelinde klavyeye bakıldığı zaman aslında üst tarafa da numerik tuşların ayrıca yerleştirildiğini görmekteyiz. Tuş, rakamlarla çok fazla işi olan için aslında bu oldukça pratik bir fayda sağlıyor
tuş
diyebiliriz.
Tuş aralıkları da çok orijinal bir şekilde aralıklı tutulmuş.
Aynen, tuşlar da yine oldukça aralıklı tutulmuş. İsteyenler çok hızlı bir şekilde bu telefonu yazabilirler. Ama tabii farklı alternatifler de var. Ben bu telefonun klavyesinde şunu uygulamak istiyorum. Hani bazı telefonlarda klavye bir noktadan sonra şişme yapabiliyor. Gerekenin hani klavyesinde öyle bir sıkıntı yok. arka planda çeşitli uygulamalar çalışırken bile telefonun klavyesiyle böyle şişme yaşamadan, takılma yaşamadan hızlı bir şekilde yazabiliyorsunuz. Ama farklı özellik isteyenler için tabii yine uygulamak gerekiyor. Farklı klavyelerde markette mevcut.
Evet, aslında web'e değindik, klavyeye değindik. Bundan sonra telefonun yavaş yavaş çoklu ortam yeteneklerinden bahsetmek lazım. Çoklu ortama da video ile başlamak daha doğru olacak. 5.2 inçlik IPS ekrandan bahsediyoruz. 460 nits parlaklık değeri verebiliyor.
Şimdi videolar uygulamasına girelim. Videolar uygulamasının şöyle bir özelliği var. Müzik ve galeri uygulamasından farklı olarak pop-up play desteği de var. Yani bunu oynattığımız videoyu biz aynı zamanda istersek ana ekrana taşıyabiliyoruz. Şimdi onu göstereyim.
Bir de şeffaflığın ayarlanabiliyor oluşu da arka plandaki şeyleri çok kapatmadan aslında video oynatmayı mümkün hale getiriyor.
Şu an örneğin şeffaflığı yarı yaptım. Şimdi şurada biraz daha arttırdık. Görebiliyoruz ve tıklayabiliyoruz ya da istersek tekrar tam ekranı alabiliyoruz. Bu LG'nin standart video player'ı.
Ve şu da var, 5.2 inç IPS ekranda videolar inanılmaz görünüyorlar.
Evet, videolar hakikaten
renkler,
inanılmaz görünüyor.
Renkler, canlılık süper.
LG zaten bu noktada hani True HD IPS panelde bayağı güncellemeler yapmış. Renk keskinliği olsun, görüntünün canlılığı olsun. Hakikaten True HD IPS panelde oldukça iyi ve iddialı.
Yani film ve dizi izlemek istiyorsanız eğer net bir şekilde bu telefonu kullanabilirsiniz. Biz her zaman söylüyoruz. Kendi video yöneticisinin hangi video formatlarını desteklediği çok önemli değil. Çünkü markette zaten ücretsiz bir sürü video yönetici var. Bunlar neredeyse piyasadaki bütün formatları destekliyorlar.
Tabii bu noktada sadece kendi uygulamasının bir avantajı var. Az önce de bahsettiğimiz gibi eğer küçük ekranda video izlemeye devam etmek istiyorsanız telefon sahip olduğu bu yeteneği destekleyen uygulama, kendi standart video uygulaması, onun da altını çizmek gerekiyor. Müzik uygulamasına baktığımız zaman hani standart bir Google Android müzik player'dan farklı bir müzik çalarının olmadığını görmekteyiz. Burada sadece şunu söyleyelim. 24 bit 192 kHz ses desteği telefonun standart yöneticisinde var. Hatta LG bir API güncellemesiyle farklı uygulamalara da bu desteği kazandıracağını söylüyor. Yani çok böyle audiophile dediğimiz ses tutkunu olup da iyi bir kulaklıkla bunu denemek isteyenler için standart müzik çalarını burada kullanabilirler. LG zaten özel bir çocuk korosuyla değişik müzikleri telefona yüklemiş.
Şimdi Note 3'te bu sıkıntı yaşamıştık. Gelişmiş donanımsal anlamda çok kuvvetli bir telefon alıyoruz. Ama ne yazık ki hoparlör konusunda hala daha tatminsizlik var.
Yani hoparlör konusu G2'nin de zayıf olduklarından bir tanesi. Hoparlör çok başarılı mı? Değil. Ama böyle ses olsun, süper ses olmasın. Yani ben her türlü sesle sadece o anı yaşayayım diyenler için yeterli bir hoparlör olduğunu söyleyebiliriz. Fakat o audiophile denen ileri seviye ses tutkunları için LG'nin G2'nin hoparlörü de öyle aman aman bir tatminkarlık yaratmayacaktır.
Beraberinde çıkan yalnız kulaklıklar oldukça iyi iş görüyor.
Evet, iki kulaklıklar gerçekten de oldukça iyi iş görüyor. Hani sadece belki orada bası biraz daha iyi ayarlayabilirler gibime geliyor ama yine pek çok kullanıcı için gidip dışarıdan bir üçüncü parti kulaklık almaya gerek kalmıyor.
Herhalde bası B-Saudio'ya özel bırakıyorlar. Şimdi B-Saudio ortaklığı da bitti cep telefonu firmalarındaki. Herhalde bundan sonra artık bas dolu telefonları zor göreceğiz herhalde.
Ya da belki Beats Audio üreten firmanın Monster ya da o tür ses hoparlör konusunda uzman firmalar da belki telefon işine girerler.
Belki olabilir.
Ya da başka bir firmayla da anlaşma yolunu tercih edebilirler. Buradan istersen galeriye geçelim Mesut. Galeri konusunda da öyle çok ileri seviyede özelleştirilmiş bir durum yok.
Evet, müzik player ve galeri hatta video çalar da öyle çok fazla özelleştirmeye sahip değiller görüntü olarak.
Yani video çalara bakıldığında bir o iki ekran desteği dışında öyle ekstra bir özelliğin olmadığını görmekteyiz. Galeri tarafında da yine bakıldığı zaman şimdi şöyle fotoğraflarımızı açalım. Bakıldığında fotoğraflar arasında zaten hızlıca geçiş oldukça mümkün.
Zaten artık donanım düşünüldüğünde herhalde hızlı geçememe gibi bir şey kabul edilemez böyle bir telefonda.
Aynen öyle. Burada da benim Euro Disney'de çektiğim bazı fotoğraflar var. Fotoğrafları yine hızlıca büyütüp küçültmek mümkün. Şöyle de geçebiliriz. Yani oldukça evet. Akıcı hızlı çalışıyor.
Hızlı çalışıyor. Ve çeşitli düzenlemeler yapmak istediğimizde efektlere sahip bir resim düzenleyiciden bahsediyoruz
burada. Aynen öyle, bu noktada zaten resimler üzerinde notlar da alabiliriz. Quick Memo özelliğini aktif ederek burada da yine resimlerle oynamak mümkün açıkçası. Yani galeri uygulaması da standartların ötesinde ekstra bizlere bir şey sunmuyor. Fakat yeterli klasör fotoğrafları görebiliyoruz.
Evet, net bir şekilde çalışıyor. Burada Quick Memo'dan bahsettik. Aslında biraz Quick Memo'yu da göstermek lazım.
Evet,
çok erdi ismi geçti.
Gelmişken Quick Memo'dan da bahsedelim. Yine bildirim ekranından Quick Memo'ya hızlıca ulaşabiliyoruz. Bu uygulama vasıtasıyla Mesut şu an yukarıda görülebileceği üzere geldi. Ekran görüntüleri almak ve görüntüler üzerinde oynamak mümkün. G2'nin yanında bir kalem gelmiyor ancak bu aslında bazı temel ihtiyaçların karşılanması açısından çok dert değil. Şu an görebileceği üzere 4 farklı, 5 farklı kalem modumuz var. Yine renkleri istediğimiz gibi seçebiliyoruz. Şöyle kalın uçlu bir kalem alalım. Şuraya bir Mesut yazalım. Görebileceği üzere ana ekran üzerine Mesut, senin ismini şu an yazmış durumdayım.
Bu özellikler özellikle hani Twitter'da, Facebook'ta bir şeyler paylaşmayı çok sevenlerin çok işine yarıyor. Ben Notto çok fazla kullandım. Hı-hı. Hani yazmaya başlayınca şekilde değişiklikler yapma, kesme gibi biçme işlemlerini yaptıkça insan daha fazla telefonunu ısınıyor, daha fazla seviyor. Yani çok önemli gerçekten.
Aynen öyle. Burada yaptığımız değişikliklerden sonra, yazdığımız isimlerden sonra istersek doğrudan doğruya bunu sosyal medyada ya da çeşitli kanallarda paylaşabiliyoruz. Veyahut kaydedip daha sonra hatırlamak üzere bir notun üzerine, bir ekran görüntüsüne notlar alıp bunları saklayabiliyoruz. Quick Memo, LG'nin en çok vurgu yaptığı özelliklerden bir tanesi. Zaten G2 dedi. Birkaç farklı noktadan Quick Memo'ya erişebilmemiz de aslında LG'nin bu uygulamaya ne kadar önem verdiğini bir başka önemli göstergesi olarak da nitelendirilebilir.
Aslında bundan sonra kamera performansına geçmek yarar var. Resim galerisi Quick Memo ve şimdi tabii ki kamera 13 megapiksel optik stabilizasyonlu ve Full HD'de 60 kare saniye kaydedebilen kameradayız.
Evet, şu an Mesut görebileceği üzere kamera arayüzü ekranlara gelmiş durumda. Yine burada pek çok farklı modumuz var. Görsel bir arayüzde
hızlı ve güzel şekilde. Bir şekilde geçiyoruz.
Aynen öyle. Burada bakıldığı zaman aslında dikkatimizi çeken bir unsur var. Hani artık HDR fotoğraf kaydı biliyorsun pek çok telefonda standart olmuş durumda. Orta seviye altına doğru da bu özellik yaygınlaşmaya başladı. LG'de farklı olan noktası VR panorama adı verilen bir özellik var. Hani bu daha önce Nexus 4'te gördüğümüz bir özellik. Çevrenin tamamıyla böyle dairesel bir şekilde kaydedilmesine yönelik. VR panorama adı altında LG de bu özelliği sunuyor. İsterseniz panorama çekebilirsiniz. İsterseniz de VR panorama ile böyle çok daha etkileyici bir görüntüyü elde edebilirsiniz. Fakat bunu gösterebilmek için özel bir player'a ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani bu görüntüyü kaydedip herhangi bir galeri üzerinden göstermek çok mümkün değil. Çünkü kendisinin özel bir formatı var. Bunun dışında burada farklı çekim modları var. İşte gece, spor, akıllı çekim gibi.
Ama çift kamera tanıdık bir çekim modu.
Çift kamera dediğin gibi tanıdık bir özellik. Daha önce ilk defa Samsung'da görmüştük. Aynı anda hem ön kamerayı kullanıyoruz. Şu an ön kamera aktif ve bizim kayıt kameramız görünüyor. Hem de arka kamerayı aktifleştirerek aynı anda iki farklı görüntü elde edebiliyoruz. Bu yine alışık olduğumuz bir özellikte. LG G2'de bizleri karşılıyor. Bunun dışında bakıldığında istersen bir de video moduna geçelim. Video modunun da kendisinin nasıl özellikleri var. Yine modlar seçeneğine girdiğimiz zaman normal, gerçek zamanlı kayıt, ikili kayıt ve takip için kayıt gibi özellikler var. Burada ikili kayıt yine önemli. Fotoğrafın yanında LG G2'de aynı anda hem ön kamera hem de arka kamerayla video kaydı gerçekleştirebiliyoruz. Yine bu da önemli özelliklerden bir tanesi. Hazır videoya gelmişken burada ayarlar kısmında neler olduğuna tekrar geri dönüp bakalım. Şimdi tekrar video kısmına geliyoruz. Ayarlar kısmında burada ses zoom özelliği var. Yine Mesut, bu da yine LG G2'de gördüğümüz bir özellikti. Video kaydı esnasında bu ayarı açtığım, bu özelliği aktif ettiğimizde sesin nereden daha fazla alınması gerektiğini de elimizde manuel olarak kontrol edip belirleyebiliyoruz. Ses konusunda belli bir yere fokuslanmak mümkün. Burada video boyutu var. Mesut, burada bizim için önemli olan çok önemli bir detay var. Full HD 60 kare saniye. LG G2 dünyanın ilk Full HD 60 kare saniye çekebilen akıllı telefonu. Görebildiği üzere 60 FPS değerini burada görmekteyiz.
Şimdi burada aslında şunu söyleyelim. Snapdragon 800 Full HD 120 kare saniyeyi destekliyor.
Kesinlikle destekliyor, ancak LG G2'ye baktığımız zaman Mesut, Sony üretimi IMX35 kod adını taşıyan bir sensör var. Exmor RS serisi bir sensör var. 1/3.06 inç büyüklüğünde bir sensör bu. Bu sensör maalesef hani o 1080p 120 kare saniye video kayıt yeteneğine sahip olmadığı için LG'nin tercihi burada 1080p 60 kare saniyeden yana olmuş. Bu da oldukça iyi bir özellik. Hani slow motion görüntü elde etmek isteyenler için Full HD 60 kare saniyenin sunuluyor olması gerçekten önemli bir avantaj. Bunu yapabilen de zaten ilk telefon olduğunu tekrar vurgulamak gerekiyor. Bunun için beyaz dengesiyle oynayabiliyoruz. Coğrafya etiketlemeyi açabiliyoruz. Parlaklık seviyesini arttırabiliyoruz. Yani bunlar telefonun kamerasıyla birlikte ayarlayabildiğimiz özelliklerden bazıları. Kamera performansına gelecek olursak eğer buradan Mesut, hani ışığın iyi olduğu yerlerde, gün ışığının bizim hani önümüzde bize yardımcı olduğu unsurlarda kamera performansının oldukça iyi olduğunu söylemem gerekiyor. Hem fotoğraf olarak hem video performansı, görüntünün canlılığı ve keskinliği anlamında oldukça başarılı. Kamerasıyla ilgili yani video performansına bakacak olursa bir fokus sorunu var. Video, sabit video çekiminde bile yer yer fokusun gidip geldiğine tanık olmaktayız. Hani bunlar yazılım güncellemesiyle düzeltilebilir mi? Bunu bekleyip görmek gerekiyor ama bu seviyedeki diğer telefonlara baktığımızda fokuslama, yani netleme konusu LG G2'de biraz daha sıkıntılı.
Bir de ışıklı ortamdan düşük ışıklı ortama geçtiğimizde, her ne kadar düşük ışıklı ortamlarda hani böyle övünen bir telefon olmasına rağmen videonun 60 kare saniye değil de hatta 30 kare saniye değerinin altında 15 kare saniye değerinde çekilmeye devam ettiğini görüyoruz.
Işık dengesinde bir geçiş süreci bir bocalıyor telefon. Onu
evet, yani sensör burada kaldıramıyor. 60 kare saniyede satılan bir telefon 15 kare saniyede kaydederken görünce de şok olmuyor değil insan.
Evet, dediğin çok doğru. Fotoğraf tarafında zaten bir kumlama etkisinin ışığın düştüğü yerlerde yavaş yavaş bizleri karşıladığını görmekteyiz. Video tarafında FPS düşüyor. Yani kare saniye performansında kayıplar yaşıyoruz. Sensör tarafına bakıldığında 1.1 mikron büyüklüğünde pikseller var. Yani One gibi telefonlarla kıyaslandığında piksel biraz daha küçük ama bu tabii ki böyle handikapların, böyle olumsuz durumların düzeltilebiliyor olması lazım. Umarız yazılım güncellemesiyle toparlarlar. Şu an çünkü G2 için en iyi kamera sahip telefon diyemiyoruz
hatta
maalesef.
Hatta iyi derken bile yazılım güncellemesi lazım diyerek
iyi işte,
diyoruz.
İyi kamerası var ama ışığın zayıfladığı yerlerde kamera biraz kendinden feragatlık edip performansın düşmeye başladığını görüyoruz.
Yani şurada bir gerçek ışık iyiyse kötü çeken çok az telefon var zaten.
Çok az telefon var ama hani G2... Işıkla çok özdeşleştirebileceğiz bir kamerası var. Hani kamerasını iyi diyebilmek için ışığın da hakikaten iyi bir seviyede olması gerekiyor. Buradan da OIS'e bahsedelim istersen. Optik görüntü sabitleme özelliği. Hani ben telefonu kullandım. Hatta Lumia 1020 gibi cihazlarla beraber yan yana koyma şansı da yakaladım. Optik görüntü sabitleme özelliği Mesut. İşe yarıyor mu? Yarıyor. Bazı hareketleri, istenmeyen titreşimleri kompanse edebiliyor. Yani onları absorbe edip telefon görüntünün daha stabil olmasını sağlayabiliyor ama hani bir Lumia ailesinde gibi çalışıyor mu dersen o kadar da etki etmiyor. Bunu da söylemek gerekiyor.
Evet, herhalde optik stabilizasyonu en iyi şu anda Nokia kullanıyor. Hakkını verelim.
Ya, pazarlama konusunda zaten en büyük argümanları hani kamera konusunda da sıkıntı yaşayacak olsa Nokia, Lumia'nın hakikaten bir ağabeyine olacak tarafı neyse kalmayacak diyebiliriz. Ama genel olarak günlük pek çok ihtiyacı karşılayabilecek kamerasının olduğunu söyleyebiliriz. Ama kameranın donanım gücünü kıyaslayacak olursak eğer piyasada daha iyi çeken akıllı telefonlar var. Onu da söylemek gerekiyor.
Evet, bundan sonra da aslında yavaş yavaş performansa geçmek lazım.
Ve yavaş yavaş sentetik testlerle başlayalım. Ardından en önemli kısım olan oyunlara girelim. Şu an zaten sentetik test sonuçları ekranlara geliyor Mesut. Şunu söylemek gerekiyor. Snapdragon 800 platformu zaten kendisini burada gösteriyor. Testlerde piyasanın en hızlı akıllı telefonu değil ancak en hızlı akıllı telefonlarından bir tanesi. Bu bağlamda da sentetik test sonuçlarına önem veren kullanıcılar için oldukça yüksek olduğunu söylemek gerekiyor. Ancak biz her videomuzda dediğimiz gibi test sonuçları bir telefon satın almak için en önemli kriter ya da tek alma nedeni değil. Burada asıl faktör oyunlar. Şimdi istersen oyunlara bakalım. Snapdragon 800 platformuna sahip olan LG G2 üzerinde Adreno 330 grafik birimi var. Biz pek çok videomuzda Full HD için Adreno 330'u tavsiye etmiştik. Şimdi bakalım G2 popüler oyunlarda Adreno 330'da neler yapabiliyor. İlk oyunumuz Need for Speed Most Wanted.
Most Wanted değişken bir oyun. Kendini donanımsal özelliklere göre tekrar ayarlayabiliyor. Ama şunu söyleyelim, Snapdragon 800'de görebileceğiniz en üst düzey detayda açılıyor oyun.
Bakalım en üst detay seviyesinde oyunun LG G200'ünlük akıcılığı ne seviyede? Şimdi birazdan oyunumuz başlayacak. Herhalde araba yarışları arasında şu an Android Play Store, Android'in uygulamasındaki en eğlenceli oyunun G2 olduğunu söyleyebiliriz. Görebileceği üzere grafik kalitesi oldukça iyi.
Oyun akıcı çalışıyor ama sanki böyle bir ufaktan frame kayıpları oluyor arada derdi.
Ya sanki böyle bir ufak bir güncelleme hani ihtiyacı var gibi. Arada böyle bir frame atlaması yaşıyormuş gibi hissiyata kapılabiliyorsunuz. Ama bunların hiçbirisi benim bu oyunda birinci gelmemi engellemeyecek misiniz?
Genel olarak Need for Speed'in tatmin edici çalıştığını söyleyebiliriz. Oynanabilir seviyede kalmayı başarıyor ama Snapdragon 800'den beklediğimiz performansı da sanki göremiyoruz.
Ya bu noktada Note 3'ün Exynos 5420 ile daha iyi bir Need for Speed Most Wanted oyun deneyimi sunduğunu söylemek gerekiyor. Tabii oyunla birlikte yavaş yavaş cihazın ısınmaya başladığını da hissediyorsunuz. Yani şu anda o ısınmayı açık bir şekilde hissetmeye başladım Mesut.
Ve ısındıkça da Qualcomm'un işlemcinde olan o ısı koruması nedeniyle performansı düşüyor ne yazık.
Evet, telefon özellikle birkaç saat oyun oynamak isteyenler için aşırı ısınmaya bağlı olarak cihazın donanımsal performansında belli başlı bazı kayıpların yaşanacağını söylemek gerekiyor. Çünkü thermal throttling denen olay maalesef Snapdragon ailesinin
vazgeçilmesi diyelim.
Detaylardan bir tanesi. Şimdi istersen
evet, Need for Speed'den sonra bir başka oyuna geçmekler var. Çünkü performansı genel olarak ortalama seviyede denebilir oyun için.
Kesinlikle öyle. Şimdi Dead Trigger 2 ile devam edelim. Yeni bir oyun. Yüklenmesini bekleyeceğiz burada. Tabii bu oyun Tegra 4 optimizasyonlu bir oyun. Yani oyunun en yüksek kalite ayarlarını belki Tegra 4'te görebileceğiz. Çünkü onas bazı...
Gerçi bundan fazla derdi bir şey olmasa da olur ya. Yeterli yani.
Aynen, ben de aynı fikirdeyim. Ekranı tamam çekiyorum.
Bu arada su efektleri, ışık efektleri de Snapdragon 800'de olabildiğince net ve parlak şekilde görülebiliyor.
Aynen öyle.
Oyun çok akıcı.
Oyun çok akıcı.
Bunun değişeceğini zannetmiyorum. Şuradaki bu kadar ışık efeğine rağmen hiçbir sıkıntısı yok.
Oyunun grafik kalitesi oldukça da iyi olmuş. Şimdi bakalım bu zombiler.
Oynadıkça oynayasın geliyor değil mi?
Aynen öyle, bırakasın.
Bir de Gamepad'i nativ olarak destekleyen, gerçek Gamepad desteği olan ender oyunlardan. Shield'la beraber çok keyifli bir oyun olacağı kesin.
Oyun oldukça akıcı.
Evet, daha bunda aslında çok da vakit kaybetmenin bir anlamı yok. Real Racing de herhalde yine bu telefonlar için ayrı bir test ortamı herhalde.
O zaman şöyle hemen Mesut, bu oyunumuzu arkadan da kapatalım ve Real Racing'e geçelim.
İlk yarış bu oyunu en çok zorlayan oyun yarışlardan bir tanesi. Çünkü bütün araçlar yüksek poligonlarıyla beraber buradalar. Oyun aynı Note 3'te olduğu gibi oldukça keskin ve en yüksek detaylarında açıldı. Ve gayet akıcı.
Oldukça rahat ve akıcı bir şekilde oynanabiliyor Mesut.
Çok keskin ve çok net grafikler.
Real Racing 3 hakikaten detaylar itibariyle herhalde üst seviye akıllı telefonların mutlaka değerlendirilmesi gereken oyunlardan bir tanesi. Hatta şöyle kameramızı değiştirelim.
Bütün grafiklerin üst düzeyde oldu zaten. Aynalardan ve yansımalardan belli oluyor.
Belli oluyor.
Frame düşmeleri var.
Var evet.
Şu an çok yoğun, şu an aşırı yoğun yaşanıyor mesela. Şunu söyleyelim. Cihaz Snapdragon 800'ü taşıyor ama Note 3 kadar bir oyun performansına sahip değil şu anki haliyle.
Evet, burada hakikaten özellikle araçların, diğer araçların da ortak olduğu sahnelerde kare saniye hızının düşüne tanık olmaktayız. Ama bakıldığı zaman genel olarak
başarılı. Yani oynamanızı çok fazla etkilemiyor ama yani Snapdragon 800, Adreno 330 dediğinde 60 kareden aşağı düşmeyecekmiş gibi hissediyor birçok insan. Ama diyoruz ya, ısıya bağlı performans düşüşü G2'de bu has safhada.
Yani şu an zaten elim arka tarafta, özellikle kamera bölümüne yakın kısımda ısıyı bariz bir şekilde hissedebiliyor. Tabi bu telefonun şunu söyleyeyim, saatlerdir açık inceleme yapacağız. Elhasıl telefonu uzun süre kullanıyoruz ama oyunlarla birlikte ısının ciddi şekilde artmaya başladığını
hatta
hissedebiliyoruz.
Hatta bazı yerlerde kare saniye oranı ciddi şekilde düşüyor.
Bir yandan da...
Evet, yani şunu söyleyelim, bir yazılım güncellemesi ve GPU ile ilgili geliştirme şart. Şu an için oyunlar hakkında söyleyebileceklerimiz bu kadar. Şimdi pil süresiyle ilgili detaylara geçelim Erdi.
Evet Mesut, LG G2'nin pil performansına baktığımız zaman 3000 mAh pil olduğunu söylemiştik. Genel olarak tabii ki farklı kullanım senaryoları için farklı pil sürelerinden bahsedebiliriz. Ancak işte biraz oyun, biraz internet performansı, ekranın işte birkaç saat açık olduğunu farz edersek eğer, bu da yaklaşık olarak bir gün tamamladığı anlamına geliyor. Tabii ki burada daha fazla oyun oynamak isteyenler ya da daha uzun süre video izlemek isteyenler için pil performansı düşebilir ama birkaç saatlik ekranın açık olduğunu, yaklaşık bir saatlik telefon görüşmesi ve birkaç saatlik internet deneyimini eklediğimiz zaman bir günlük pil performansını bu telefonla rahatça birlikte elde edebiliyoruz.
Evet, yeterli sayabiliriz. Bu arada biz bütün senkronizasyonları 3G'yi sürekli açık olarak hani bunu test ediyoruz. Çünkü günlük şartlarda zaten maksimum zorlayabileceğiniz bu.
Tabii arka planda Gmail ve diğer tüm sosyal medya entegrasyonları işlenmiş durumda ve bunlar sürekli arka planda çalışıyorlar. Yani bir günü çıkarma konusunda LG G2'nin herhangi bir problemi yok.
Evet, menüleri de arkada bıraktık. Performans tablolarına değindik. Şimdi şunu en başta belirlemek lazım son yorumda. Bu cihazın kategorisini tam olarak belirleyelim. Çünkü birçok insan, bakıyorum kullanıcılara, G2'yi Note 3 ile karşılaştırıyorlar. Bu çok yanlış bir durum. Çünkü Note 3 hem 5.5 inç üzeri telefonlar kategorisine tablet yer alıyor. Yani tablet kategorisine giren bir telefon. Hem de aslında kalemiyle ve sahip olduğu ekstra özelliklerle gerçekten Android camiasında kategori açmış ve o kategoride liderliğini devam ettiren bir cihaz. Yani aslında Note 3'ü farklı bir kulvarda koşan bir telefon olarak değerlendirip Android platformunun gözdelerinden bir tanesi olarak düşünmek lazım. G2 nerede duruyor?
G2 şöyle, şimdi Note 3'le kıyaslıyorlar. Bunun sebebi aslında kullanılan işlem platformu. Snapdragon 800 var bu telefonda. Note 3'ün de bir versiyonu Snapdragon 800 olduğunu biliyoruz. Ancak LG'nin G2 modeli aslında Sony tarafında Xperia Z1, Samsung tarafında Galaxy S4 ve HTC tarafında HTC One'ın rakibi olarak değerlendirilebilir. Burada tabii ki telefonun avantajı var. Galaxy S4 ve HTC One'a nazaran bir jenerasyon önde gibi değerlendirebiliriz aslında bunu. Dolayısıyla aslında burada birebir rakibi diyebileceğimiz telefon Sony Xperia Z1 olacak.
Evet.
Çünkü benzer donanımlar ve benzer zaman dilimi içerisinde piyasaya çıktıklarını biliyoruz. Ama tabii LG G2'ye döndüğümüz zaman bu kategoride yer alan en alınması telefon. Çünkü hakikaten fiyat performans anlamında o kategorinin şampiyonu diyebileceğiniz
bir
telefon.
Evet, bir de şimdi yan yana koyduğumuzda S4, One, Z1 ve G2'yi G2 özellik konusunda da birçok şeyi ilk kez barındıran ve 5.2 inçlik bir ekranı, parlak bir ekranı, süper parlak bir ekranı, 3000 mAh bataryayla beraber küçük bir kasada sunabilen yegane bir telefon. Yani bu dörtlüğün arasında birinci G2 kesinlikle.
Özellikle 3000 mAh pil vurgusu önemli çünkü bu seviyedeki diğer telefonlara baktığımız zaman genelde biraz daha aşağı seviyelerde pil kapasitesiyle geldiğini görmekteyiz. Kaldı ki yazılım tarafında sahip olduğu özelleştirmeler, kamera tarafında sahip olduğu bazı ekstra detaylar, işte ekran tarafında grafik RAM gibi kendisine has bazı teknolojik unsurları bünyesinde barındırması G2'yi kesinlikle bu noktada ön plana çıkarıyor. Ama tabii ülkemizin gerçeklerine dikkate aldığımız zaman bu telefona 1500 liraya sahip olabiliyorsunuz. 32 GB'dan almak isterseniz 100-200 lira daha para ödemeniz gerekiyor ama en nihayetinde Snapdragon 800'ü kullanan en ekonomik telefon. Ve bakıldığında malzeme kalitesi oldukça iyi. Hani her özelliği piyasadaki en iyi özellik mi? Değil. Ama şöyle bir şey var. Bu telefonu alıp da şurası keşke şöyle olsaydı diyerek memnuniyetsizlik yaşayacak insan yok. Tek sıkıntı keşke bu telefona bir microSD kart hafıza slotu olsaydı da hafızayı arttırabilseydik.
İşte belki microSD kart slotuna sahip olsaydı o zaman rakibi Note 3 olarak gösterebilirdik. Çünkü o zaman Note 3'te artı olarak insanın gözüne batan bir tek kalem kalacaktı. Hani büyük ekranı bir kenara bırakıyorum. Çünkü bu da büyük ekranlı bir telefon aslında. Kötü değil. Ama microSD kart olmayınca arkadaşlar telefon biraz sınırlanıyor. Çünkü 16 GB'lık versiyonu zaten 11 GB'a yakın bir kapasite kullanıcıya sunulmuş durumda. Diğer taraflar LG tarafından değişik programlarla gasp edilmiş. Zaten biliyorsunuz 16 GB yazan şeyde hiçbir zaman tam 16 GB olmuyor. 11 GB şu anda böylesi performanslı bir cihaz için çok az. Yani resim, müzik, video yetersiz alan.
Yani zaten bir üreticiler 16 GB telefon piyasaya sürecekse içine kendi yazılımlarını koymasın. Yani sen onu markete koy, kullanıcı isterse girsin onu alsın.
Ya da ayrı bir ROM yap orada dursun.
Ya da aynen dediğin gibi orada durabilir. Böyle bir telefon alıyorsunuz. Telefon harika. Performans konusunda oldukça tatminkar. Alıp oyun kurmak istiyorsunuz. 3 tane oyun kurup 3 tane 720p dizi yatınca hafızanın yarısından fazlasının gittiğini görüyorsunuz. Benim burada tavsiyem G2 almak isteyen kullanıcılar ki bazı kullanıcılar da aldı. G2 çünkü bir süredir ülkemizde satılıyor. 32 GB'lik modeline baksınlar. Ben daha önce LG ile konuştuğumda 32 GB için dünya genelinde bir kuyruk oluştu ve hani yavaş yavaş piyasaya gireceğini söylüyorlardı. Bulabiliyorlarsa bir miktar daha bütçeden fedakarlık ederek 32'yi almakta fayda var. Çünkü 16'yı aldıktan sonra maalesef bunun hafızasını arttıramadığımız için. Tamam USB on the go var, USB takıp belki USB'den veriye ulaşabilirsin ama bunları kimse yapmak istemeyecektir. Böyle evet. Meşakkatli işlere kimse girmez. Ama genel olarak bakıldığı zaman hani bu yılın flash isimlerinden bir tanesi LG oldu. Hem flash ürünlerden bir tanesi G2 oldu. Zaten satış rakamları da bunu gösteriyor. Son bir detay olarak Mesut, çok soru geliyor. Nexus 5 mi, G2 mi diye. Nexus 5 ile ilgili şöyle bir durum var. Türkiye'ye ne zaman geleceği belli değil. Belki Ocak'ta gelecek, belki Şubat'ta, belki de Aralık'ta. Ve Nexus 5'te belki 16 GB versiyon için 3000 mAh pil olmayacak. 2300 seviyelerinden bahsediliyor. Şu an telefon almak isteyenler için ve bütçesi 1500 lira seviyelerinde olanlar için LG G2 buradaki belki en iyi seçenek.
Tek seçenek oluyor. Ama şu da var. Hani 16 GB yetersiz diyoruz ama biz telefonu şöyle kullanacağınızı varsayarak yetersiz diyoruz. Hani film izlemek için içine film atacaksınız. Markette yeni çıkan oyunları denemek isteyeceksiniz ki bunun 1 GB'ın altında düzgün oyun da kalmadı. 3 boyutlu oyunların hepsi neredeyse öyle bir yerler kaplıyorlar. Evet, bunları indirip denemek isteyeceksiniz. Müzik arşivinizi telefonun içinde tutacaksınız. Sonuçta çok iyi bir ses çıkışına sahip telefondan bahsediyoruz. Kutu içinden çıkan kulaklıklara da değindik. Onlar da oldukça iyiler. Şimdi bu sefer 16 GB yetersiz. Ama kimi kullanıcı da var ki? Ya ben akıllı telefon dendiğinde e-postama hızlı ulaşayım, sosyal webde medya. Hızlı gezeyim, sosyal medya iyi olsun, iyi görünsün. Ekranda büyük olsun, kolay yazayım diyor. O zaman zaten 16 GB fazla yeter yani.
Kesinlikle yeter. Arada üreticiler böyle bulut depolamayı ittiriyorlar ama bulut depolama şu an bizim memleketimiz için yalan bir unsur. Yani 3G maliyetleri ortada. Dropbox erişip de 1 GB'lık oyunu da oturup kimse bilgisayarına 3G üzerinden indirmez. Yani kısaca toparlayacak olursak biz G2'yi çok beğendik. Bu fiyat kategorisinde bu donanımın kullanıcılara veriliyor olması gerçekten büyük önem taşıyor. Umarız piyasadaki üst seviye telefonlarda böyle uygun fiyat seviyesinden sunulur ve kullanıcılar iyi telefonları daha ucuz alma fırsatı yakalarlar.
Evet, bir de umarız LG sözünü tutar ve bu telefonu güncelleme konusunda diğerlerinden geri bırakmaz. Elinden gelen desteği verir. Çünkü gerçekten çok çok iyi donanımsal bileşenler bir araya getirilmiş durumda. Siz de gördünüz, incelemede değindik. Birkaç yazılımsal rütuş dokunuş lazım cihazın çok çok daha iyi bir seviyeye gelebilmesi için. Bunlar da yapılırsa eğer, o zaman belki G2 için ayrı bir inceleme dahi çekilebilirlerdi.
Evet, yazılım konusu zaten her firmanın elini kolunu bağlayan bir unsur. Samsung hani bakıldığı zaman Android 4 iş verecekmiş falan deniyor. Ben bakıyorsun HTC One'in Android 4 iş almış, kimsenin haberi yok. Hani özellikle yurt dışında dağıtım konusunda. Ama firmaların o noktada biraz daha açık olmaları ve doğru zamanlarda, yani bir ürün çıktıktan 6 ay sonra değil belki, 4-3 güncellemesi genel olarak yayıldıktan sonra vermeleri faydalı olur. O vakitte yeni özellikler eklenirse telefona, biz de zaten yeni bir incelemeyle telefonun o ikinci baharında okuyucularımıza paylaşıyor oluruz.
Evet, karşınızda olacağız. Burada videomuzun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.